Ayrım 42.
Konuşmacı bizim sol kanada yaklaştı. Çocuklar, küçükler, siz, hadi doğru topluluğa dönün. Çok yorgun olmalısınız. Konuşmacıdaki sevecen ton bizimkileri hiç etkilemedi. Biri seslendi. Topluluğa dönmüş. Öyle yağma yok. Sirke gitmeyeceksiniz ki. Çok geç olur. Küçükler güldüler. Zure'nin gözleri yuvalarında dönendi. Şuna da bakın. Amma da akıllı ha. Anton Semyonovich baksanıza. Bu hanım kalkmış ne diyor? Vanya Zaychenko yalnızca kendisinin yapabileceği tipik bir el hareketiyle sancağımızı gösterdi. Bizimle böyle konuşamazsınız. Biz böyle sıra olmuş haldeyken böyle konuşulmaz. Bak sancağımızla yürüyoruz. Görmüyor musunuz? Bayan çocukların kötü yazgısını paylaşır havalarında bu onulmaz biçimde askerileşmiş çocuklara baktı ve çekti gitti. Bu türden kavgalar beni perişan etmiyordu elbet ama bende bir soyutlanmışlık duygusu yaratıyordu. Ama gene de insan bu duyguya da alıştırabilirdi kendini. Giderek her yeni durumu, çıkabilecek her çatışmayı umursamazlıkla karşılamaya kendimi hazırlamayı öğrendim. Tartışmalardan uzak durmaya çalışıyordum. Arada bir dişlerimi göstermiyor değildim gerçi. Ama inan olsun çerebilik aşkına yapıyordum bunu. İnsan üstlerine ağzını açıp bir iki söz etmelidir ne de olsa. Ekim'de Arkady Ujikov'la ilgili bir anlaşmazlık çıktı. Bu görüş ayrılığı onlarla benim aramda doldurulması olanaksız bir uçurumun oluşmasına neden oldu. Rabfak öğrencileri hafta sonu tatilini geçirmek üzere topluluğa gelmişlerdi. Dersliklerden birine yatak koyduk ve günümüzü orman gezisiyle geçirdik. Herkes ormanda güzel güzel eğlenirken Ujikov dersliğe girmiş ve öğrencilerin daha yeni aldıkları burs parasını koydukları çantayı çalmış. Topluluk üyeleri Rabfak öğrencilerini 40 bin aydın kardeşin toplam sevgisinden daha büyük bir sevgiyle severdi. Utancımızdan yerin dibine girdik. Kısa bir süre hırsız ortaya çıkarılamadı ve bana göre sorunun en önemli yanı buydu. Birbirine sıkı bağlarla bağlanmış kişilerin oluşturduğu bir ortak yaşantıda hırsız dehşet uyandırıcı bir öğedir. Bunun nedeni bir şeyin yitmiş olması ya da yitirenin uğradığı zarar değildir. Zarar veren kişinin yanlış yolda yürüyeceği tehlikesi de o kadar önemli değildir. Burada önemli olan hırsızlık olgusunun genel havayı bozması, yoldaşlar arasındaki ortak güveni yok etmesi, en kötü güdüleri, kuşku duyma, kişisel eşya kaygısı, önlemli sinsi bencillik duygularını uyandırmasıdır. Hırsızlığı yapan kişi ortaya çıkarılmazsa topluluk bütün dikişlerinden patlamaya başlar. Yatakhanelerde fısıldaşmalar görülür. İnsanlar birbirinin kulağına şundan ya da bundan kuşkulandıklarını fısıldamaya başlar. Bazı kişiler, özellikle de kişiliklerinin daha yeni ve de doğru bir gelişme göstermesi nedeniyle korunması gereken çocuklar gereksiz sınamalara hedef olur. Hırsız birkaç gün içinde bulunsa ve kendisine gerekli ceza verilse bile olan olmuştur. Çünkü bu durum yaraları hemen iyileştirmeyecek, uğranan zararı ortadan kaldırmayacak ve topluluğa eski havasını getirmeyecektir. Tek bir hırsızlık olayı sonsuz düşmanlıkların, küskünlüklerin, yılgınlıkların, yalnızlık duygularının, insanlardan kaçma, onlara olan güvenini yitirme duygularının yeşermesini sağlayacak tohumları ekmiş demektir. Hırsızlık olayı bir topluluk içinde herhangi bir etkilenmeden değil, önceden tasarlanmış bir kötülük ürünü olarak değil, belli kimyasal etkileşimlerden doğar. Hırsızlık yalnızca bir toplu yaşantının bulunmadığı, dolayısıyla kamuoyunun oluşmadığı durumlarda fazla zararlı değildir. Bu tür hırsızlıklar yalnızca hırsızı ve malın çalınan kişiyi ilgilendirir. Ama bir toplulukta yapılan hırsızlık, gizli kalması daha hayırlı olan düşünceleri açığa çıkarır. Topluluğun hassaslığını ve hoşgörüsünü yok eder. Bu durumsa bir çocuk suçlular topluluğunda özellikle yıkıcı sonuçlar doğurur. Ujikov'un suçluluğu 3 gün sonra ortaya çıkarıldı. Onu hemen odama çağırdım. Yetkisiz azarlamalara engel olmak için de kapıma bir bekçi diktim. Komutanlar kurulu konunun yoldaşlar mahkemesinde ele alınmasına karar verdi. Bu türden yargılamalara pek başvurmazdık çünkü çocuklar komutanlar kurulunun kararlarına genellikle güvenirlerdi. Ujikov yoldaşları tarafından yargılanacağına pek tasalanmadı. Bir genel toplantı yaparak yargıçları seçtik. Oy birliğiyle 5 kişi de Kudlati, Gorgovski, Zaychenko, Stupitsin ve Peretz'de karar kılındı. Peretz, salt kuryajları ayıp olmasın diye seçildi. Stupitsin, hakseverliğiyle tanınmış bir çocuğumuzdu. İlk 3 kişi ise duygusallığın ya da hakaretlerin ortaya çıkmayacağının güvencesi olarak seçilmişti. Mahkeme akşam üzeri kalabalık bir salonda başladı. Olayı izlemek üzere topluluğa gelen Bregel'le Yurinskaya da oradaydı. Ujikov tek başına bir sırada oturuyordu. Son günlerde davranışlarında bir saygısızlık görülüyordu. Bana da çocuklara da ters yanıtlar veriyor, yılışık yılışık gülümsüyor, büyük bir hoşnutsuzluk yaratıyordu. Arkadi bir yıldır aramızdaydı. Bu zaman içinde birçok bakımdan gelişme göstermişti kuşkusuz. Şimdi üstü başı daha temiz, daha düzgündü. Davranışları daha iyiydi. Burnu eskisi gibi havalarda dolaşmıyordu. Bir de gülümsemeyi öğrenmişti. Ama her şeye karşın Ujikov eski Arkadi Ujikov'du. Değil bir topluluğa, tek bir kul oğluna bile saygı duymayı aklından geçirmeyen, gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen bir yapıya sahipti. Ujikov bizim topluluğa gelmeden önce babasından ve milis güçlerinden korkardı. Toplulukta komutanlar kurulundan ya da genel kuruldan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Ve bu iki kurum onun için hiçbir anlam taşımıyordu. Sorumluluk duygusu daha da körleşti son günlerde. Suratına yapıştırdığı bu yeni gülümseme ve küstah tavırları bu körleşmeye borçlu olsa gerekti. Ama şu anda yüzü kül gibiydi Ujikov'un. Demek yoldaşlar mahkemesi onu hayli etkilemişti. Nöbetçi komutanlar yargıçların salona gireceğini haber vererek herkesin ayağa kalkmasını istediler. Kudlati tanıkları ve davacıları sorguya çekmeye başladı. Çocukların tanıklıkları alayla karışık bir hava içinde pek yerinde ya da geçerli bulunmadı. Misha Ovçarenko söz aldı. Bizim çocuklar Arkadi'nin topluluğun onurunu zedelediğini söylüyorlar. Ama bu olanaklı değil bence arkadaşlar. Topluluğun onurunu lekeleyemeyiz Arkadi. Bizden biri değil ki, bir topluluk üyesi değil ki. Olamaz da. Nasıl olur? Ona siz insan mı diyorsunuz? İşte siz karar verin. Bu şeye insan denebilir mi? Bir köpek ya da kedi bile ondan iyidir, andım olsun. Ama ne yapacağız bu yaratığı? Boynuna uçuramayız. Bunun ona bir yararı olmaz çünkü. Bence ona bir köpek kulübesi yapalım. Havlamayı öğretelim. 3 gün aç bırakalım da gününü görsün. Ama odalarımıza, salonlarımıza alamayız onu. Bu çok ağır, incitici bir konuşmaydı. Yargıç kürsüsünde oturan Vanya Zaychenko kahkahalarla gülüyordu. Arkadi gözlerini ağır ağır Misha'ya çevirdi. Kızardı. Başka tarafa bakmaya başladı. Bregel söz istedi. Hepimiz söyleyeceğimizi söylesek de ondan sonra konuşsanız daha iyi olmaz mı diye yanıtladı onu yargıç. Ama Bregel'in üstelemesi üzerine Kudlati konuşmasına izin verdi. Kadın kürsüye geçti ve çok hararetli bir konuşma yaptı. Sözlerinden bazısını hala anımsarım. Bu çocuğu hırsızlıktan yargılıyorsunuz. Buradaki herkes onun suçlu olduğunu, ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söylüyor. Bazıları topluluktan atılmasını bile istiyor. Tamam, çocuk suçlu. Ama öteki topluluk üyeleri daha da suçlu. Salon derin bir sessizliğe büründü. Çocuklar boyunlarını uzatarak Ujikov'un hırsızlığından kendilerinin suçlu olduğunu öne süren kişiyi görmeye çabaladılar. Ujikov bir yıldır burada sizinle yaşıyor ve hala hırsızlık yapıyor. Demek onu kötü yetiştirmişsiniz. Demek onu doğru bir yöntemle ele almayı, ona insanca yaklaşmayı başaramamışsınız. Ona nasıl yaşanacağını, doğru yolu öğretememişsiniz. Burada onun kötü bir işçi olduğu, daha önce de yoldaşlarından bir şeyler çaldığı söyleniyor. Bu da Arkadi'ye gereken ilginin gösterilmediğini kanıtlar ancak. Küçük çocuklarımın keskin gözleri tehlikeyi sezdi ve yoldaşlarına huzursuz bakışlar yolladılar. Şunu söylemek gerekir ki kaygıları yersiz değildi. Çünkü o anda topluluk büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyordu. Ama Bregel toplantıda çalınan tehlike çanlarını fark etmedi. konuşmasını çok dokunaklı sözlerle tamamladı. Arkadi'yi cezalandırmak demek, ondan öç almak demek olacaktır. Bu türden duygulara yer vermemelisiniz yaşantınızda. Arkadi'nin şu anda size gereksinmesi olduğunu kabul etmelisiniz. Çok tehlikeli bir noktada bulunuyor şu anda kendisi. Hepiniz ona saldırdınız. Az önce biri onu hayvan yerine koydu. Birkaç iyi çocuk Arkadi'yi korumalarını almakla görevlendirilmelidir. Yardım edin zavallıya. Bregel kürsüden indiğinde salonda bir kıpırdanmadır başladı. Çocuklar birbirleriyle konuşuyor, gülüşüyorlardı. Biri ciddi bir sesle çın çın öttü salonda. Ne diyor bu kadın ha? Bir başka ses yankımaya olanak tanıyan sesli bir fısıltıyla yanıtladı onu. Çocuklar yardım edin zavallı Ujikova. Herkes kahkahadan kırılıyordu. Yargıç Vanya Zaychenko koltuğuna şöyle bir yerleşti. Ayağını masanın çekmecesine tak tak vurdu. Kudlati onu azarladı bu kez. Sen ne biçim yargıçsın öyle Vanya? Dirseklerini dizlerine dayamış iki büklüm oturan Ujikov birden bir kahkaha attı ama hemen toparlandı. Başını daha da öne eğdi. Kudlati bir şey söyleyecek gibi oldu ama sonra vazgeçti. Başını iki yana sallayarak Ujikov'a ters ters bakmakla yetindi. Bregel bu önemsiz olayları görmemiş olsa gerekti. Jurinskaya ile hararetli bir konuşmaya dalmış bulunuyordu çünkü. Kudlati yargıçların karar vermek üzere çekileceklerini açıkladı. Yasal çekişmelerinin ve kararı yazıya dökmelerinin en azından bir saat süreceğini biliyorduk. Bu yüzden konuklarımı büroma buyur ettim. Jurinskaya kanepenin köşesine büzüldü. Gulyaeva'nın ardına gizlendi. Hakikati arayan gözlerini birbirimize çeviriyordu, birbirimize. Bregel bugün bize gerçek bir eğitsel çalışma örneği sunduğu inancındaydı. Garip bir inatçılık duygusuyla doluydu şu anda. Haklı olmaktan kaynaklanan bir inatçılık, utkulu olmanın verdiği bir sertlik değil de benim çalışmalarımın yanlış olduğu ve hiçbir zamanda düzelmeyeceği kanısından kaynaklanan sinirli, sıkkın bir inatçılık ya da sertlik sergiliyordu. Benimle aynı görüşte değilsiniz elbet dedi Bregel. Biraz çay ister miydiniz diye yanıtladım onu. Bu insanlar aşırı mantıksal kıyaslama hastalığına tutulmuşlardı. Bu çare iyidir. Bu ise kötüdür. Dolayısıyla her zaman için birinciyi uygulamak gerekir. Bunlar eğitişimsel mantığı ne zaman öğreneceklerdi? Benim yaptığım türden bir çalışmanın bazıları uzun bir zaman isteyen, bazıları kısa zamanda sonuç veren bir dizi kopuksuz işlemler zincirinden oluştuğunu, bazı uygulamaların yıllar sürebileceğini ama ne olursa olsun karşıt uçların çarpışması olmaksızın gerçekleşemeyeceğini, bu çarpışmalarda topluluğun ve bireylerin çıkarlarının birbirinden koparılmaz biçimde iç içe geçtiğini nasıl anlatabilirdim bunlara? Topluluktaki 7 yıllık çalışmam süresince birbirine benzeyen iki olayla asla karşı karşıya gelmediğimi nasıl sokabilirdim kafalarına? Bir toplu birimin çözülmemiş bir sorunun gerginliğini duymaması gerektiğini, toplumun çaresiz olduğu yolunda bir kanı edinmemesi gerektiğini, bugünkü yargılamada eğitimsel çalışmanın üzerine eğildiği nesnenin ne Ujikov ne de 400 topluluk bireyi olmadığını, burada ele alınması gereken canlının topluluk olduğunu nasıl açıklayabilirdim onlara? Görevli bizi yargılama salonuna çağırdı. Çocuklar ayakta durarak büyük bir sessizlik içinde dinlediler kararı. Karar. Ujikov çalışanların düşmanı ve bir hırsız olarak topluluktan atılmalıdır. Ancak Halk Eğitim Komiserliği'nin araya girerek onu kayırması dikkate alınarak mahkememiz şu karara varmıştır. 1. Ujikov toplulukta kalacaktır. 2. Kendisi bir ay süreyle topluluk üyesi sayılmayacak, müfrezesinden çıkarılacaktır. Cezalıya herhangi bir karma müfrezede görev verilmeyecektir. Tüm topluluk üyelerinin kendisiyle konuşması, ona yardım etmesi, yemekte yanına oturması, onunla aynı yatakhanede yatması, onunla oynaması, oturması ya da yürümesi yasaklanmıştır. 3. Cezalı eski komutanı Dimitri Jevelin'in denetiminde olacak, yalnız ve yalnız iş konusunda komutanıyla ya da hastalık halinde hekimle konuşabilecektir. 4. Ujikov yatakhane koridorunda yatacak, komutanlar kurulunun belirleyeceği ayrı bir masada yemek yiyecek, dilerse kendi başına ve komutanının buyrukları uyarınca çalışacaktır. 5. Bu kararı uymayan herkes komutanlar kurulu buyruğuyla anında topluluktan çıkarılacaktır. 6. Bu karar topluluk müdürünün onayından hemen sonra yürürlüğe girecektir. Çocuklar kararı alkışlarla karşıladılar. Kuzma Leşi bize döndü. İyi vallahi dedi. Amma da karar vermişsiniz ha? Bir de kalkmış yardım edin zavallıya diyorsunuz. Bari eline bir de maymuncuk verseydiniz ha? Bunları Bregel'in önünde söyledi Kuzma Leşi. Kabalık ettiğini falan düşünmedi. Bregel saçı başı dağınık Leşi'ye ters ters baktı ve bana resmi bir sesle ''Bu kararı onaylamayacaksınız elbet'' dedi. ''Onaylamak zorundayım'' diye yanıtladım onu. Komutanlar kurulunun toplantı odasında Jurinskaya beni bir kenara çekti. ''Sizinle konuşmak istiyorum. Nedir bu karar böyle? Siz ne diyorsunuz?'' ''Çok yerinde bir karar'' dedim. Boykot tehlikeli bir silahtır gerçi ve genelde pek salık verilmez ama bu olayda çok yararlı sonuçlar verecek. Emin misiniz? Çok eminim. Neden biliyor musunuz? Ujikov pek sevilmez toplulukta. Onu hor görüyorlar. Boykot her şeyden önce bütün bir ay boyunca yeni yasal bir ilişkiler biçiminin oluşmasına yol açacak. Ujikov dayanabilirse ona saygı duyacak herkes. Öte yanda Ujikov bunu bir gurur meselesi yapacak. Dayanmazsa ne olacak peki? Çocuklar onu sepetleyecek. Siz de onları destekleyeceksiniz öyle mi? Evet öyle. Ama olamaz. Asıl başka türlüsü olamazdı. Bir topluluğun kendini korumaya hakkı vardır değil mi? Ujikov'u feda etmek pahasına mı? Ujikov kendisine bir başka toplum bulacaktır. Orada da kendi yaşamını sürdürecektir. Jurinskaya üzgün üzgün gülümsedi. Bu ne biçim eğit bilim böyle? Bu soruyu yanıtlamadım. Birden kendisi bir yanıt buldu. Belki de çatışkılar eğit bilimi ha? Belki de. Büromda Bregel gitmeye hazırlanıyordu. Lapot elinde kararla çıka geldi. Onaylayacak mıyız Anton Semyonoviç? Elbette, harikulade bir karar bu. Çocukcağızı intihara sürükleyeceksiniz dedi Bregel. Lapot içtenlikle şaştı bu söze. Kim? Ujikov mu canına kıyacak? İntihar edecek ha? Ah ne güzel olurdu yani. Harika bir şey olurdu. Ama merak etmeyin onda bu yüreklilik yoktur. Korkunç diye tısladı Bregel kapıdan çıkarken. Bu kadınlar ne Ujikov'u tanıyorlardı ne de topluluğu. Topluluk da Ujikov'da boykot uygulamasını büyük bir hevesle sarıldılar. Çocuklar gerçekten de Arkadi ile konuşmayı kestiler ama kimsenin davranışında bu sefil insanlık örneğine karşı küçücük bir öfke, küçümseme ya da aşağılama görülmedi. Mahkeme verdiği kararla bütün bu duyguları kendi omuzlarına yüklemişti sanki. Çocuklar Ujikov'a uzaktan ilgiyle bakıyor, kendi aralarında durmadan olanları ve Ujikov'un bundan sonra yapabileceklerini tartışıyorlardı. Çoğu mahkemenin verdiği cezanın hiç de iyi olmadığı görüşündeydi. Kostya Vetkovski de bunlardan biriydi. Siz buna ceza mı diyorsunuz? Ujikov kahraman gibi dolaşıyor ortalıkta. Düşünsenize, bütün bir topluluğun gözü onun üzerinde. Bu kadar ilgiye layık değil o. Ujikov gerçekten de kahraman gibi dolaşıyordu. Apaçık bir kendini beğenmişlik ve gurur okunuyordu yüzünde. Saygıdan kendisine soru sorulamayacak, adı anılamayacak bir kral gibi geziniyordu çocukların arasında. Yemekhanede küçük ayrı bir masada bir tahta kurulmuş gibi oturuyordu. Ama o gizemli kahramanlık duygusu kısa sürede silindi. Birkaç gün içinde Arkadi mahkemenin başına oturttuğu dikenli tacın iğnelerinin kendisine battığını duymaya başladı. Çocuklar kısa sürede bu olağan dışı duruma alıştılar ama soyutlamayı bırakmadılar. Arkadi korkunç bir yalnızlık içinde sıkıntılı günler geçirmeye başladı. Bu günler hiç değişmeden büyük bir tek düzelik içinde birbirini izliyor, küçücük bir insansal ilişki sıcaklığı taşımayan sonu gelmez saatler geçmek bilmiyordu. Bu arada Ujikov'un çevresinde capcanlı bir toplu yaşam sürüp gitmekte, kahkahalar çın çın ötmekte, şakalar yapılmakta, kişisel özellikler yavaş yavaş ortaya çıkmakta, arada bir dostluk ve duygudaşlık ateşleri parlamaktaydı. Ujikov nedenli zavallı olursa olsun bu sevinçlerden payını almaktaydı. Bir hafta sonra kahramanımızın komutanı Jeveli bana geldi. Ujikov sizinle konuşmasına izin vermemi istiyor. Hayır dedim ona. Sınavını onurla tamamladığı zaman konuşacağım onunla. Git öyle söyle. Birkaç gün sonra Arkadi'nin o ana dek hareketsiz olan kaşlarının belli belirsiz ama gene de anlamlı bir biçimde çatılma alışkanlığı edindiğini, alnında çizgilerin belirdiğini sevinçle gördüm. Dalgın dalgın başkalarına bakıyor, düşünüyor, bir şeyler düşüyordu sanki. İşe, çalışmaya karşı olan tutumunda çarpıcı bir değişiklik olduğunu fark etmeyen yoktu. Jeveli genellikle avluyu temizleme işini verirdi ona. Arkadi işini tam zamanında ve de hiç aksatmadan yapar, çöp kutularını boşaltır, çiçek yataklarının kenarlarını düzeltirdi. Fazladan akşamları tırmıyla ortaya çıkar, yerlerdeki kağıt parçalarını, sigara izmaritlerini toplar, çiçeklikleri temizlerdi. Bir akşam derslikte saatlerce oturdu, dev bir kağıda özenle bir şeyler yazdı ve ertesi sabah gözlünün de gözsüzün de görebileceği bir yere astı. Kağıtta şunlar yazılıydı. Çocuklar, yoldaşınızın emeğine saygı gösterin, yerlere kağıt atmayın. Bak sen, dedi Gorkovski, kendini bizim yoldaşımız olarak görüyor. Ujikov'un bu işkenceli günlerinin ortasında yoldaş Zoya topluluğa geldi. Yemek vaktiydi. Zoya dosdoğru Ujikov'un masasına gitti ve sıkıntılı bir sesle ve de onun bu davranışıyla yemekhaneye çöküveren derin sessizliğin içinde ona şu soruyu sordu. Ujikov sen misin? Nasılsın bakalım? Ujikov ayağa kalktı. Zoya'nın gözlerine ciddi ciddi baktı ve nazik bir tavırla yanıtladı onu. Sizinle konuşamam. Komutanımın iznini almam gerek. Yoldaş Zoya Mitka'yı aramaya koştu. Mitka simsiyah güleç gözleri capcanlı neşeli yüzüyle beliriverdi. Hayrola, Ujikov'la konuşmama izin ver. Olmaz dedi Jeveli. Ne demek olmaz? İzin vermiyorum, bu demek. Yoldaş Zoya büroma geldi. Bir yığın saçma sapan söz yağmuruna tuttu beni. Bu böyle olmaz diye bağırdı. Ya bir derdi varsa, ya bir uçurumun kenarındaysa buna işkence denir. Benim elimden bir şey gelmez yoldaş Zoya. Ertesi gün genel toplantıda Natasha Petrenko söz istedi. Çocuklar, gelin Arkadi'yi bağışlayalım. Çok iyi çalışıyor, cezasını onurla çekiyor. Bir topluluk üyesine yaraşır davranışlarda bulunuyor. Bağışlanmasını öneriyorum. Çocuklardan onun duygularını paylaştıklarını belirten sesler duyuldu. Evet, bağışlayalım. Ujikov dersini aldı. Evet aldı. Bu kadar yeter. Yardım edelim zavallıca. Komutanının konuyla ilgili görüşü istendi. Doğrusunu söylemek gerekirse dedi Jeveli. Bambaşka bir insan oldu Ujikov. Hele dün hani o. Anlıyorsunuz kimi diyorum. Tamam anlıyoruz. Yani kadın yanına gitti. Yavrum mu demedi, çocuğum mu demedi. Ne dediyse bizimkinden çıt çıkmadı. Put gibi durdu öyle. Hiç ödün vermedi doğrusu. Ben kendi adıma bu Ujikov adam olmaz diyordum. Ama şimdi, vallahi ne söyleyeyim, bu çocukta bir iş var. O da bizden biri. Lapot sırıttı. Pekala öyleyse bağışlayalım. Oylama yapıyoruz diye haykırdı çocuklar. Ujikov sobanın ardında başını sarkıtmış oturuyordu. Lapot oy veren elleri saydı ve sonucu sevinçle açıkladı. Evet, oy birliğiyle bağışlandı sayılır. Hey Arkadi, günaydın. Tebrikler, özgürsün artık. Ujikov kürsüye çıktı, çocuklara baktı, ağzını açtı ve ağlamaya başladı. Herkes heyecanlıydı o anda. Bir ses duyuldu. Zarar yok, yarın anlatırsın. Ama Ujikov gözlerini kolunun yeniyle sildi. Baktım, acı çekiyordu besbelli. Sonunda konuşabildi. Sağ olun çocuklar ve sağ olun kızlar ve Natasha. Ben yani her şeyi anlıyorum. Şey sanmayın yani. Lütfen. Tamam tamam dedi Lapot ciddi bir sesle. Ujikov bir buyruğa uyarcasına başını eğdi.